Ayrım 13.
D. Sosyalist toplumlar. 1789 Fransız devrimi burjuvazinin önderliğinde olmasına karşın kadınlar dahil halk kitlelerinin işçi, köylü, küçük burjuva etkin biçimde katıldığı ve bunların sözcülerinin de seslerini yükselttiği ve çıkarlarını dile getirdiği bir olguydu. Jacobenler ve Bebeuf hareketi örneğinde olduğu gibi. Ütopik sosyalizm, 1848 Fransız devrimi, bilimsel sosyalizm, Paris Komünü, 1 ve 2. Enternasyonel, 1905 Rus devrimi ile sosyalizm, ideolojik ve deneysel olarak gelişti, zenginleşti. Birçok ülkede kurulan işçi sınıfı partileri iktidara aday olarak siyasal yaşama katıldı. Tarihsel hareket semeresini 1. Dünya Savaşı içinde Rusya'da aldı. 20. yüzyıl başında demokrasi liberal anayasacılıkla bir tutuluyordu. SSCB ile halk demokrasisi doğdu ve demokrasinin içeriği zenginleşti. Dünyanın içinde bulunduğu toplumsal, ekonomik ve politik duruma Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin bundan sonra kısaca RSDIP denecektir ve lideri Lenin'in olumluluğu eklenince 1. Dünya Savaşı içinde 1917 Şubat'ında Ulusal Demokratik Devrim, 1917 Ekim'inde Sosyalist Devrim gerçekleşti Rusya'da. Bu dünyanın ikinci sosyalist hükümetiydi. Ayakta kalabilen ilk sosyalist devleti, birincisi Paris Komünü, sosyalist devletlerin ilk örneği olması, bugüne kadar sosyalist ülkelerin mihveri olması bakımından incelememizde SSCB'inden başlayalım. 1. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği. 1. Dünya Savaşı'nın ateşi içinde RSDIP dahil ulusal güçler Rusya'da çarlığı yıktılar ve burjuva demokratik devrimi gerçekleştirdiler. Güçler dengesi devrimin ne yönde gelişeceğine ilişkin bir öngörüyü olanaksız kılıyorken devrimi yapan ittifak içinde tek başına inisiyatif sahibi olan yoktu. Lenin, Nisan tezlerini ve devlet ve devrimi kaleme alarak devrimcilere yol gösterdi. Kaos içinde olaya inisiyatiflerini koyan Bolşevikler, RSDIP'nin bir kolu, diğer kolu Menşevikler, 1917 Ekim'inde dünyayı sarsan 10 günde iktidara ağırlıklarını koydular. Arkasından 1924 yılında Sovyet Anayasası'nı düzenlediler ve federal yapılı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'ni kurdular. Olayın subjektif tarafı Bolşevikler ve onların önderi Lenin'di. Sosyalist devlet onların görüşü ve eylemi doğrultusunda şekillendi. Devrim sırasında ve sonrasında karar organları parti merkez komitesi yanında işçi, asker ve köylü Sovyetlerinden oluşan Sovyet Meclisi'ydi. Anayasanın kabulünden sonra temsil ve karar organlarını anayasaya göre yeniden düzenlediler. Onlar bu tarihsel olaya nasıl bakıyorlardı? Bir kere eşitlik yasalar önünde eşitlikten ibaret olamazdı. Ekonomik eşitlik de insanın doğal haklarındandı, diğer haklar gibi. Üretim araçlarının özel ellerde bulunması ve üretim araçlarını ellerinde bulunduranların artık değere el koyması ekonomik adaletle bağdaşamazdı. İnsanlar emeklerinin karşılığını alma hakkına sahipti. Toplumsal yaşamı belirleyen temel etken ekonomik ilişkilerdir. Ekonomik eşitsizlik sürdüğü sürece proleterlere diğer bireysel ve siyasal haklar tanınmış olsa bile gerçek demokrasi olanaksızdır ve iktidar hep üretim araçlarının sahiplerine ait olacaktır. Demokrasinin özü eşitliktir. Proletaryanın görevi burjuva devletini yıkıp kapitalist sınıfı ortadan kaldırarak sınıfsız topluma ulaşılmasını sağlamaktır. Sınıflar arasındaki mücadele toplumların gelişiminin motorudur. Kapitalist toplumda burjuva işçi sınıflarının çatışması vardır. Tutucu burjuva sınıfına karşı işçi sınıfı tarihsel gelişmenin yolunu açacaktır. Önder işçi sınıfıdır. Devlet iktidardaki sınıfın kendi çıkarlarını savunmak için kullandığı bir baskı aracıdır. Burjuvazinin tasfiyesi için devlet denilen baskı aracını işçi sınıfı ele geçirmelidir. Halk yönetimi demek olan gerçek demokrasiye giden yol da budur. Yönetilenlerin yöneten olduğu gerçek demokrasiye giden yol da budur. Yönetilenlerin yöneten olduğu gerçek demokrasi sınıfsız toplumda söz konusudur. Batı demokrasisi biçimsel bir demokrasidir. Çünkü üretim araçlarına burjuvazi hakimdir. Hep burjuvazinin tekelindedir. Özünde bir azınlık devletidir. Bu nedenle gerçek özgürlük ve eşitlik yoktur. işçi sınıfı nihai hedefini ve görevini unutmadan devrim öncesinde kapitalist devlet düzeninde demokrasi mücadelesini sürdürür. Bu mücadelede onun kurumlarından yararlanır. Demokrasi mücadelesi bir yandan işçi sınıfını eğitir, olgunlaştırırken diğer yandan tekelci burjuvazinin sınırlarını daraltmaya uğraştığı, burjuva demokrasisinin sınırlarını azami biçimde genişletmeyi amaçlar. Tüm ilerici demokrat güçlerle demokrasi için eylem birliği içinde, demokrasi için geniş tabanlı mücadele temel kural olur. Demokratik haklar, ekonomik ve toplumsal istemler için mücadele, sosyalizm için boğuşmanın ayrılmaz parçasıdır. Çünkü demokrasi mücadelesi, demokrasinin baş düşmanı tekelci burjuvazinin egemenliğine yönelecek ve kazanılan zaferler kapitalizme indirilen darbeler olacaktır. Ve bu nedenle sosyalist devrim sürecinin basamağıdır. Demokrasi olmaksızın sosyalizm olmaz. İşçi sınıfı demokrasi için boğuşarak kendini hazırlamazsa sosyalist devrimi gerçekleştiremez. Tam olarak demokrasiyi geliştiremeden sosyalist devlet zaferini koruyamaz ve insanlığı devletin ortadan kalktığı sınıfsız topluma götüremez. Devrimle yalnız sosyalizm değil, demokrasi de gelecektir. Sosyalizm özünde bir eşitlik inancıdır. İnsanı en üst değer diye kabul eden bir inanıştır. Örgüt olmazsa kitleler istenç birliğini gerçekleştiremez. Bu örgüt işçi sınıfı partisidir. Parti, işçi sınıfının en bilinçli ögelerini içinde toplayan ve bilimsel sosyalizmin rehberliğinde hareket eden proletaryanın öncü müfrezesidir. İşçi sınıfının en yüksek örgütlenme biçimidir. Parti olmadan sınıf kavgası ekonomik düzeyden siyasal düzeye çıkamaz. Parti örgütlenmesinde temel ilke demokratik merkeziyetçiliktir. Bu, partinin bütün yöneticilerinin seçimle iş başına gelmeleri, parti kuruluşlarının çalışmaları hakkında alt ve üst kuruluşlar arasında sürekli bilgileşim, parti disiplini, azınlığın çoğunluğun istenci doğrultusunda alınan kararlara bağlı olması, üst kuruluş kararlarının alt kuruluşlar için kesin bağlayıcı olması demektir. İşçi sınıfının devrimle kuracağı devlet, halk için demokratik, kasfiye edilmesi gereken kapitalistler için diktatörlük olacaktır. Egemen güç, işçi sınıfı ve müttefikleridir. Bu, proletarya diktatörlüğüdür ve demokratik bir diktatörlüktür. Çünkü çoğunluğun yönetimidir ve azınlık olan burjuva sınıfı üzerindeki baskı aracıdır devlet. Özgürlük emekçi halk içindir. Bu anlamda Lenin, proletarya demokrasisi şu bu burjuva demokrasisinden milyon kez daha demokratiktir diyordu. Emekçi halkın çıkarlarını savunan tek bir partisi olacağından, burjuvazinin örgütlenmesi, dolayısıyla parti kurmasına izin verilmeyeceğinden ister istemez tek partili olacaktır rejim. Bu da işçi sınıfı partisidir. SSCB'de önce RSDYP'si, sonra adı değiştirilmiş olarak Sovyetler Birliği Komünist Partisi. İşte ilk sosyalist devlet bu yaklaşımla gerçekleştirilen eylemler sonunda kuruldu. Sovyetler Birliği Komünist Partisi tek parti olarak siyasal yaşama egemen oldu. Lenin'in ölümünden kısa bir süre sonra demokratik merkeziyetçilik ilkesinin demokratikliği atılınca merkeziyetçiliği kaldı. Parti, bürokratik merkeziyetçi bir yapıyla uzun yıllar Sovyetler Birliği politikasına tek parti olarak egemen oldu. Bu da sosyalizmin gerçekleşmesinde yeni engeller demekti. Demokratik merkeziyetçi yönetim son yıllara kadar değişmeden sürdürüldü. Değişime ilişkin bazı girişimlerde başarılı olamadı ve uygulamaya konulan Stalinist politika bir parti diktatörlüğüne dönüştü. En eleştirel düşünce akımı olan Marksizm bu güçlü yönünü yitirerek kurulu düzenin dogmatik yapılı resmi ideolojisi haline getirildi. Sadece Marksizmin dışındaki düşüncelere değil, Marksizme bile sansür kondu. Marx'ın Paris Komünü'nden dersler çıkararak öngördüğü çoğulcu, demokratik düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne en geniş anlamda yer veren toplum, Lenin'in devletin sendikalaştırılması ve sendikaların devletleştirilmesine karşı bağımsız sendikaların bulunması gereken proletarya demokrasisi ya da diktatörlüğü yerine ucube Stalinist rejim ortaya çıktı. Sosyalizm bir baskı rejimi tarafından temsil edilir oldu. Peki Stalinizmi kim yarattı? Soğuk Savaş. Bu sadece ideolojik bir mücadele, siyasal ve askeri biçimde süren bir gerginlik süren değil, yaşamın her alanını kapsayan bir süreçti. Bu savaş bir anlamda 1917 ile birlikte başladı. Emperyalizmin sosyalist devlete saldırısı, kuşatılmışlık duygusunun uyanması ve arkasından tek ülkede sosyalizm kavramı. Rosa Luxemburg 1917'de Bolşevik Devrimi adlı kitabında gelişmeye ilişkin öngörülerini ortaya koymuştur. Ona göre Sovyetlerin emperyalizm tarafından kıskaca alınması Sovyet devletini bir diktatörlüğe dönüştürecektir. Bunun sorumluluğu Sovyet emekçilerinin değil, Batı emekçilerinindir. Emperyalizmin sorumluluğu Sovyet emekçilerinin değil, Batı emekçilerinin sırtına yüklenmesi gereken bir sorumluluktur. Batı emekçileri emperyalizmin azgınlaşmasına engel olmaları gerekirken bu görevi yapmamışlardır. Emperyalizmin yarattığı bu kuşatılmışlık duygusunun sonucu SSCB'nde bürokratik merkeziyetçi bir parti diktatörlüğünün proletarya diktatörlüğü yerine ikame edilmesi oldu. Soğuk savaştan sosyalizm zararlı ve yenik, emperyalizm karlı çıktı. SSCB'li anayasasını 1924'te düzenledi demiştik. Onların anayasa anlayışı da farklıydı. Liberal görüşün tersine anayasanın üstünlüğü söz konusu değil, anayasa toplumda ulaşılan aşamayı saptayan bir belge niteliğinde. Toplum sürekli bir devinim ve gelişme içindedir. Anayasa yaratmaz saptar. Soyut özgürlük ve demokrasi kavramını ilan ve koruma yerine somut özgürleştirme ve demokratikleşmeyi benimser. Anayasa öteki hukuk metinleri kadar değer taşıyan bir belgedir. SSCB federal yapılı bir devlet olarak kuruldu. Halkın temsili, dolayısıyla demokratikleşme en küçük üretim yöneticisinden devletin en üst organına kadar her yerde söz konusuydu. Temsilci olabilmenin yolu Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nden geçiyordu. Federe devletler özerktir. Federe devletlerin yetki aşımı ve yetki uyuşmazlıkları Yüksek Sovyet Prezidiumunda çözümlenir. Federe devletlerin kendi parlamentoları vardır. Federal devlet parlamentosunda da temsil edilirler. Federe devletlerin kendi parlamentoları yetkileri dahilinde yasalar çıkarıp karar alabilir. 1989 yılında bağımsızlık kararı bile alan federe devlet parlamentoları oldu. Estonya, Letonya, Litvanya gibi. SSCB parlamentosu çift meclisidir. Birlik Sovyeti ve Uluslar Sovyeti. Birlik Sovyeti nüfus ile orantılı olarak seçilen halk temsilcilerinden oluşur. Uluslar Sovyeti ise 15 federe cumhuriyetin 32'şer temsilcisiyle özerk cumhuriyetlerin 11'er, özerk bölgelerinden 5'er ve ulusal çevrelerin birer üyesinden oluşuyor. Seçimler son yıllara kadar tek dereceliydi. Fakat yalnızca Komünist Partisi adayları katılabiliyordu. Düzen çeşitli sıkıntı ve darboğazlara karşın 1990'lara kadar değiştirilmeden geldi. 1985 yılından itibaren uygulanan açıklık ve yeniden yapılanma politikası Sovyet toplumunu ve diğer sosyalist ülkeleri derinden etkiledi. Hızlı bir devinim, değişim ve gelişme gözlerimizin önünde sürüp gitmekte. Devletin kuruluşundan bu yana siyasal, toplumsal, kültürel ve ekonomik yaşama egemen olan parti örgütleri, Parti Merkez Komitesi, Politbüro ve Parti Genel Sekreterliğinin bu devinim, değişim ve gelişimde de başrolde olduğu kuşkusuz. Yine önder Sovyetler Birliği Komünist Partisi oldu. Federal yürütme ise Yüksek Sovyet Prezidiumunun işi. Bu kolejiyal organ 39 üyeden oluşuyor. 15 federe cumhuriyet bu organda birer başkan yardımcısı düzeyinde temsil ediliyor. Bakanlar Kurulu'nda federe cumhuriyet başkanları birer bakan olarak temsil ediliyor. Yukarıda açıklandığı biçimde uzun süre SSCB kapalı bir toplum olarak yaşadı. 1985'lerde uygulamaya başlanan Glasnost ve Perestroika politikası ve sonuçlarına ileride yeniden döneceğiz. 2. Diğer Halk Cumhuriyetleri. SSCB'nin kuruluşundan sonra İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar yeni bir sosyalist devlet kurulmadı. İkinci Dünya Savaşı sonunda SSCB etkisini açık devletlerde biraz zorlamayla da olsa Sovyet Sosyalist Komünist Partisi'nin desteğiyle faşizme karşı mücadele eden partiler ve gruplar ülkelerinde halk cumhuriyetlerini kurdular. Polonya, Romanya, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Bulgaristan, Yugoslavya, Arnavutluk, Macaristan, Kore ve Moğolistan, Estonya, Letonya ve Litvanya SSCB'liğine bağlandılar. NATO'ya karşı Varşova Paktı kurulduğunda Arnavutluk ve Yugoslavya paktın dışında kaldı. Adı geçen ülkelerin tümü SSCB'ni örnek aldı. Siyasal düzenlerini ona benzer biçimde oluşturdular. Çin'de ise emperyalizme karşı verilen savaş sonunda inisiyatifi ele geçiren Çin Komünist Partisi ve Mao önderliğinde Halk Cumhuriyeti kuruldu. Küba, Vietnam, Şili, Nikaragua örnekleri yaşandı. Tüm bu gelişmeler ve sosyalist ideolojinin etkileri Batı demokrasilerini olumlu yönde etkilerken, sosyalizme karşı Batı'nın ittifakı ve NATO'nun kuruluşu söz konusu oldu. Emperyalist Batı ve müttefikleri ile sosyalist ülkeler arasında uzun bir soğuk savaş dönemine girildi. Bu olumsuzluk Batı demokrasilerini de olumsuz yönde etkiledi. Sömürülen ülkeler de sosyalizmden etkilendiler. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra emperyalizme karşı verilen Kurtuluş Savaşları sonunda birçok bağımsız devlet doğdu. Bazıları Sosyalist Halk Cumhuriyeti adını almalarına karşın Ulusal Demokratik Devletler olarak kaldılar. Küba'da Ulusal Demokratik Devrim, Sosyalist Devlet'in kurulması sonucunu doğurdu. SSCB'nin etkisi altındaki halk cumhuriyetlerinde zaman zaman görülen değişim istekleri Macaristan ve Çekoslovakya'da olduğu gibi silahlı şiddetle bastırıldı. 1980'lerde Polonya'da meydana gelen halk hareketleri ve 1985'ten sonra SSCB'de uygulanan açıklık ve yeniden yapılanma politikası söz konusu halk cumhuriyetlerinde yeni gelişmelerin yolunu açtı. Onlarda görülen hızlı değişme ve gelişmeyi dünya henüz sıcağı sıcağına yaşıyor. Tarih baba sıcağı sevmediğinden bu değişimin sonucu hakkında söylenecek şeyler bir öngörü ve önermeden ileri gidemez. Hasan Cemal'in dediği gibi gözlerimizin önünde sanki kanatlandı tarih uçuyor. 3. Sosyalist cumhuriyetlerde yeni bir aşamaya doğru. Açıklık ve yeniden yapılanma. İnsanı sömürgeden, yabancılaşmadan kurtarıp özgürleştirme amacıyla yola çıkan bilimsel sosyalizmden esinlenerek kurulan bu siyasal düzenlerin kullanıldığı mekanizmalarda yeni sömürü, yeni yabancılaşma ve bağlılıklar yaratan eğilimlerin oluşması, halka rağmen halk adına sürdürülen otoriter yönetim, düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne getirilen sınırlamalar, işçi sendikalarının anlamını yitirmesi, toplumsal örgütlenmelerin partiye bağlı ve onun denetiminde olması, insan yaratıcılığının değerlendirilmemesinden kaynaklanan tıkanma, demokrasi ve özgürlüğe duyulan gereksinim sonucunda kitleler Komünist Parti yöneticilerine aradan 60 yılı aşkın bir süre geçtikten sonra Lenin'in demokrasi olmaksızın sosyalizm olmayacaktır sözünü yeniden hatırlattılar. Sosyalizmin de kendini güvenceye alacak siyasal ve hukuksal mekanizmalar sağlaması gerekirdi ve bunun Stalinci yöntemlerle sağlanamadığı anlaşıldı. Soğuk Savaş'ın ve onun yarattığı sonuçların ve tehditlerin ortadan kalkması, o temelden beslenen güvenlik örgütleri ve bürokrasinin gücünü kaybetmesine ve sosyalist toplum üzerindeki olumsuz etkilerinin azalmasına neden oldu. Dolayısıyla demokratikleşmenin ve toplumun sağlığa kavuşmasının önünü açtı. Bütün bunlara karşın sosyalist toplumun bireylerine sağladığı konut, sağlık, okul ve eğitim, beslenme, iş sahibi olma, kadınlarda iş gücü içinde %85'i oluşturur ulaşım, üretim araçlarının toplumsallaştırılması gibi kazanımlar inkar edilemez. Bunların yanında sosyalizm, burjuva demokrasinin edinimlerini hem içermek hem de aşmak durumundadır. Böyle bir düzen, burjuva demokrasinin bireye ve halk kitlelerine verdiği bütün edinimleri alacak, özümleyecek ve ondan sonra aşacaktır. SSCB'li ve Doğu Avrupa'da bu içerme ve aşma sürecinin gerçekleşmediği ortadaydı. Bunu sağlamak için 1985'lerden itibaren Glasnost ve Perestroika politikasına geçildi. Perestroika yeniden yapılanma, demokrasiye, Glasnost açıklık, özgürlüğe çağrıydı. Bu politikayı sosyalizmin iflası olarak görmek ve halk kitlelerini yanıltmak isteyen burjuvazi ya kafasını kuma gömüyor ya da yanılıyor. Oysa olan sosyalist demokrasinin özgürlüklerle donatılma çabasıdır. Bu politika sosyalist özellikleri içinde taşıyan güçlü bir demokrasi ve özgürlükleri içeren bir dönüşümün anlatımıdır. Çoğulculuğu amaçlamaktadır. Çoğulculuk hem Komünist Parti hem de toplumda oluşturulmaya uğraşılmaktadır. Son yapılan seçimler, parti içi hizipler, bağımsız adaylar, SSCB karar organlarının ve federe devlet parlamentolarının aldıkları kararlar, yeni halk örgütlenmeleri, örneğin halk cepheleri, ulusal hareketler bu kaos içinde gösterilen hoşgörü, olumlu gelişmelere işaret ediyor. SSCB'deki gelişmeler diğer sosyalist ülkeleri de derinden etkiledi. Polonya, Macaristan, Doğu Almanya, Çekoslovakya, Bulgaristan ve Moğolistan'da bürokratik merkeziyetçi yönetimler yıkıldı. Bu ülkelerdeki gelişmelerin Sovyetler Birliği'ni izleyeceği kuşkulu. Ülkeler kendine özgü koşullar içinde kendi yollarını yeniden çiziyorlar. Henüz değerlendirmek için erken. Fakat dün işsizliğe gerek var diyen Polonya'nın bugün sosyalizme bağlılığını yinelemesi, değişimin burjuva demokrasilerine doğru olacağını sananlara az da olsa ipuçları veriyor. Sosyalist kazanımları kitleler kolay kolay feda etmeyeceğe benziyor. Bazı ülkelerde özel mülkiyete izin verilmesi, geri kalmakta olan demokratik ve teknolojik yapının dayatmasına bir çözüm olarak gündemde. Çoğulcu demokrasiye geçiş ve özgürleşme mücadelesinin siyasal temsili nitel ve nicel yönden derinden etkileyeceğini öngörmek, tarihsel gelişmeler ışığında değerlendirilirse astrolojik bir yaklaşım olmaz. 4. Bölüm. Seçim sistemleri. İnsanlar topluluklar halinde yaşamalarıyla başlayan yönetme ve yönetilme tarihin her döneminde farklılıklar göstererek süre gelmiştir. Dolayısıyla temsil ile beraber ilişki içinde bulunan seçim uygulamalarında aynı farklılıklara rastlanabilir. Asıl önemini doğrudan demokrasi uygulamasının sona erip siyasal temsil anlayışının yerleşmesiyle kazanan seçimin teknik sorunlarının orta çağda başladığı kabul edilebilir. Toplum içinde yönetenlerin seçilmesinin hangi kurallara göre yapılacağı, seçim sonuçlarının hangi kurallara göre hesaplanacağı konusu, orta çağlardan bu yana siyasal bilimcileri en çok uğraştıran konulardan birisidir. Seçimle ilgili konuları düzenleyen seçim sistemlerinden ilki, uygulama ve hesaplama kolaylığına sahip oluşundan ötürü fazla araştırmaya gerek kalmadan bulunan çoğunluk sisteminin basit çoğunluk uygulamasıdır. Oy hakkının yaygınlaşması ve farklı sınıf örgütlerinin ortaya çıkması, parlamentoda çoğunluk sistemi yoluyla temsil edilemeyen kesimlerin seçim sistemi değişikliği konusunda harekete geçmelerine neden olmuştur. 19. yüzyılda ortaya çıkan nispi temsil sistemi, azınlıkların temsilini belli bir ölçüde sağlayabildiğinden büyük bir kabul görmüştür. Halen dünya ülkelerinin yarısından çoğu nispi temsil sisteminin çeşitli yöntemlerini uygulamaktadır. Yukarıda anılan iki temel sistemin dışında yarın nispi temsil sistemi ve bu temel sistemlerin birlikte kullanıldığı karma sistemlerden de söz edilebilir. A. Seçimin temel öğeleri. Demokrasilerde siyasal iktidarın ve meşruiyetin kaynağının halk olarak kabul edilmesi, diğer bir söyleşiyle demokrasiyle yönetilen toplumlarda kural koyan ve konulan kurala uygun olarak ülkeyi yönetecek olanları halkın seçmesi, seçmen olacakların saptanması ve seçme hakkının kullanılmasını özel olarak önemli saymayı gerektirir. Anayasa ve seçimlere ilişkin yasal düzenlemelerin kabulü için yapılan halk oylamalarında da geçerli olması nedeniyle anayasa kadar önemli addedildiğini görürüz. Bu nedenle kurucu meclislerin anayasa yürürlüğe girmeden seçim yasalarını yapıp yürürlüğe koyduklarını görürüz. Ülkemizde seçimin temel ögeleri, seçme yöntemleri, seçim örgütlenmesi 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun ile düzenlenmiştir. Yasa tüm seçimler ve halk oylamalarında uygulanmaktadır. 1. Seçim çevresi. Seçim yapılan ülkenin genişliği, nüfusun yoğunluğu, yerel özellikler ve ilişkileri, adayla seçmen ilişkilerinin sağlanmasındaki zorunluluklar, seçim örgütlenmesi ve seçim işlemleriyle seçim yapılmak üzere ülkenin bölümlere ayrılmasını gerektirmektedir. Bu bölümlerden her birine seçim çevresi denir. 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun, 3. maddesi gereğince özel kanunlardaki çevre ayrılmaları saklı kalmak şartıyla seçimlerde her il bir seçim çevresi sayılır. 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5. maddesi seçim çevrelerinin ve her seçim çevresini çıkaracağı milletvekili sayısının saptanmasını Yüksek Seçim Kurulu'na bırakmıştır. Yüksek Seçim Kurulu genel nüfus sayımı sonuçlarına göre önce illere düşen milletvekili sayısını saptar. Çıkaracağı milletvekili sayısı 6'ya kadar olan illeri bir seçim çevresi sayar. 6'dan fazla olan iller mümkün olduğunca yönetim bölümlerinin bütünlüğünü bozmadan nüfus ve coğrafi durumu göz önünde tutularak seçim çevrelerinden ayrılır. Seçim çevrelerine isabet edecek olan milletvekili sayısının hesabında ilk 6 çıktıktan sonra kalan rakamlar tekrar 6, mümkün olmadığı takdirde 5, 4 ila çıkarılır.